Ayrım 17, sayfa 167. Havala, Murat Ağırer. Kaçak Afganların havala sistemi. Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde bakkal dükkanları bulunan Afganistan vatandaşlarının Ziraat Bankası'ndaki hesaplarını mercek altına aldı. Dipnot Hale Gönültaş, Ankara'da havala operasyonu, mültecileri sömürüyorlar. Gazete Duvar 17-10-2020. MASAK incelemesinde bazı hesaplardan yüklü havale EFT işlemiyle yurt dışı transferi tespit edildi. Emniyetle birlikte sürdürülen soruşturma sırasında Ankara'da bakkal dükkanı bulunan iki Afganistan uyruklu şahsın uyuşturucu satışından elde edilen geliri havale yöntemiyle akladığı belirlendi. İki Afgan vatandaşı tutuklandı. Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan Afgan mülteciler, Afganistan-Türkiye göç yolculuğu için göçmen kaçakçılarına kişi başı 1000 ila 1500 dolar ödeme yaptıklarını söyledi. Mülteciler ülkelerinden ayrılırken çeşitli risk ve tehditler nedeniyle üzerlerinde toplu para taşıyamıyor, banka hesabı da açamıyor. Gittikleri ülkelerden memleketlerine yasal yollardan para göndermeleri de bu nedenle mümkün olmuyor. Bu durumdan da Afganistan'da para alım satımı yapan ve sarraf olarak anılan kişiler ve Türkiye'deki ortakları yararlanıyor. İmkanı olan Afganlar Türkiye'de iş bulana kadar ihtiyaçlarını karşılayacak Afgani'yi, yani Afgan para birimi, Amerikan dolarına çevirerek sarraflara teslim ediyor. Türkiye'ye ulaştıklarında da farklı kentlerde bakkal olarak faaliyet gösteren Afgan vatandaşlarından havale uygulamasıyla parasını çekiyor. Afganistan'daki sarraf da Türkiye'deki bakkalda mülteciye parasını öderken toplam meblağdan %2 oranında kesinti yapıyor. Türkiye'de çalışıp Afganistan'daki ailelerine para göndermek isteyen mülteciler paralarını bulundukları kentteki bakkallara teslim ediyor. Afgan bakkal ülkesinde ortak çalıştığı sarraf ile telefon, elektronik posta ya da faks aracılığıyla temasa geçiyor. Karşı taraftaki sarraf da Afganistan'daki alıcıyla temas kuruyor. Sarraf komisyonu düştükten sonra parayı alıcıya teslim ediyor. Geldiğimiz noktada kaçakçılığı kontrol edemediğimiz gibi finans yöntemlerini de iz bırakmadan yürütebildikleri ortaya çıkıyor. Husilere havale yapan Türk kuyumcu. Şimdi size yıllar öncesinden film gibi bir operasyonu anlatacağım. 21 Kasım 2016'da Fransa, Belçika ve Hollanda'dan müfettişler ve adli makamlardan oluşan ortak soruşturma ekibi, JIT üyeleri, Batı Avrupa ve Fas'ta faaliyet gösteren bir kara para aklama çetesine karşı harekete geçti. Europol uzmanlarının yerinde desteklediği operasyon Fransa Gendarmerie Nationale, Belçika Police Judiciaire Federale ve Hollanda'da Nationale Politie 450'den fazla polis memuru tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Hareket 36 şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. JIT üyeleri 2015'ten bu yana Avrupa'daki uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirlerin Fas'a aklanmasını içeren bu karmaşık yapının faaliyetlerini araştırıyordu. Hali hazırda aklanan toplam fon miktarının 300 milyon avronun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Suçluların çalışma yöntemi Batı Avrupa'daki uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirleri toplama oranı ayda 1 milyon avronun üzerinde toplayacak ve bunları Belçika ve Hollanda'ya taşıyacak araba ile seyahat eden nakit kuryelerinin kullanılmasını içeriyordu. Nakit para düzenlenmeyen mali kanallar havala sistemi kullanılarak Orta Doğu üzerinden Fas'a aktarıldı. Böylece kolluk kuvvetlerine yönelik soruşturmacılar için hiçbir iz bırakılmadı. İstihbarat raporları ülkeler arasında gidip geldi. Ekipler iletişime geçti. Europol üyesi devletler en yetkin elemanlarını bu operasyonda bir araya getirildi. Operasyon bir yıl öncesinden başlamıştı. Eylem gününde ulusal yetkililere yardımcı olmak üzere Paris ve Brüksel'de mobil ofisler konuşlandırıldı. 5,5 milyon avronun üzerinde nakit paranın yanı sıra 800 bin avro değerinde altın, iki yarı otomatik silah ve mühimmat ele geçirildi. Bu karmaşık soruşturmanın tüm aşamalarında ulusal makamlar Europol ile Eurojust arasında bilgi alışverişi hayati önem taşıyordu. Bu operasyonun ardından hemen hemen tüm Avrupa ülkeleri havalı sistemi için alarm durumuna geçti. Bunlardan biri de İsveç. Hatta bu konuda 2022 yılında bir rapor hazırladılar. Dipnot: The Swedish Companies Registration Office National Risk Assessment 2022 havalı. Raporda tek tek her şey anlatıldı. İş Türkiye'ye geliyordu. Raporun havaalanı ve kuryelerin rolünün anlatıldığı kısımda kara paranın aklanması amacı veya terörizmin finansı için havaalanı sisteminin ve bu sistemde kullanılan taşıma kuryelerinin kullanıldığı belirtilmiş. Fonun İsveç'te toplandıktan sonra hedeflenen yere veya yakınındaki ülkelere gönderildiğinden bahsediliyor. Bunların arasında Irak, Suriye ve Türkiye var. Kara para aklama riski yüksek olan alıcı ülkeler ve terörün finansmanı başlıklı kısımda İsveç istihbaratı havalı sistemiyle İsveç'ten gönderilen paranın Dubai, Türkiye ve Lübnan'a gönderildiğini ve bu ülkelerin FATF tarafından gri listeye alındığını belirtiyor. Sadece Avrupa ülkeleri mi peki? Hayır tabii ki. ABD Maliye Bakanlığı, İran devrim muhafızlarının desteklediği malların satışı ve sevkiyatından elde edilen milyonlarca doların Yemen'de Husilere aktarılmasından sorumlu kişi ve kurumlara yaptırım getirdi. Yaptırım getirilen şirketlerden biri de Türkiye'de bulunuyordu. Dipnot: US Department of the Treasury 07.09.2023. OFAÇ açıklamasında İran'da bulunan ve Husilere mali destek sağladığı belirtilen Said Al-Cemal adlı bir kişinin İran mallarının satışından elde edilen parayı Husilere ve İran devrim muhafızlarına aktardığı belirtiliyor. Lübnan'da bulunan Hodroj Exchange adlı şirketin de Yemen'deki Husi yetkililerine para transferi için El-Cemal ile birlikte çalıştığı kaydediliyor. Açıklamada bu para transferlerinin bazılarının Türkiye'de bulunan kuyumcu dükkanı ve döviz bürosu Pırlant İstanbul Kuyumculuk Ticaret Limited şirketi ile koordine edildiği, şirketin adresinin Fatih'te olduğu yer alıyor. Açıklamada adı geçen bir diğer şirket de Dubai'de bulunan Abu Sumbul General Trading şirketi. Lübnan'daki Hodroy Exchange şirketinin sahibi Bilal Hodroy ve İstanbul'daki şirketin sahibi olarak geçen Ahmet Duri de yaptırım listesinde. Yasa dışı taşımacılık yaptığı iddia edilen iş adamı Fadi Deniz'in veya Fadi Gazogli, Deniz Kapital Maritim adlı bir şirket kurduğu Türkiye ve Lübnan'da bulunan Vanessalmex Group İthalat İhracat ve Dış Ticaret Limited şirketi olarak geçen şirketlerin de sahibi olduğu belirtiliyor. Pırlant İstanbul Kuyumculuk adlı firmanın 30 Nisan 2015 tarihinde 8811 sayılı Ticaret Sicili gazetesine göre önceki ismi Özar Hediyelik Eşya olarak geçiyor. Sahipleri de Mesut Tosun, Ahmet Duri, Muhammed Al Şeyh Said ve Biker Jaheh olduğu belirtiliyor. Takip eden Eylül ayında da ortak olarak Elias Yazıcı ekleniyor. 2023 yılına gelindiğinde ise şirkette hisse devri gerçekleştiriliyor. En son şirket yöneticisi olarak 140 bin lira sermaye ile Ahmet Duri ve 60 bin lira sermaye ile de Biker Cajeh gözüküyor. Yaptırım listesinde bulunan Deniz Kapital isimli firmada 10 Nisan 2023 tarihinde Fadi Deniz veya Fadi Gazogli tarafından kurulmuş. Fadi Deniz Türk vatandaşı olarak gözüküyor. İlginçtir. Fadi Deniz'in yaptırım uygulanan bir şirketi daha var. Vanessa Imex Group. Bu firmada 12 Haziran 2020 tarihinde kurulmuş. Şirket kurulduğunda kurucu Fadi Gazogdi gözüküyor. Rus uyruklu ve Rusya adresi belirtilmiş. Ancak dediğim gibi 2021 yılında Türk vatandaşı olmuş. Bütün yollar Türkiye'ye çıkıyor. Bakın hep aynı şeyle karşılaşıyoruz aslında. Interpol, Europol, ABD, İsveç, Almanya ve benzeri hangi küresel güç, kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve terörün finansmanı ile ilgili bir operasyon düzenlese bir şekilde iş Türkiye'ye bağlanıyor. Son 10 yıldır biraz sonra yazacağım, nereden buldun sorusu sorulmadığı gerekçesiyle gelen suç paralarının tüm kilit noktası Türkiye oldu. Mafya babaları, teröristler, suç örgütü liderleri, uyuşturucu kaçakçıları paralarını getirdiği yetmiyormuş gibi gayrimenkul satın alarak bir de Türk vatandaşı oldular. İşin özeti aslında bu. Varlık barışı başımızı yaktı. Havala gibi dünya düzeninden uzak para sistemlerinin kullanılmasının temelinde varlık barışı yatıyor. Çünkü Türkiye'de nereden buldun sorusu sorulamıyor, sorulmuyor. Bu konuda vergi uzmanı Ozan Bingöl'den yardım istedim, anlattı. İlk olarak 22 Temmuz 1998 tarihli 4369 sayılı kanunla Ecevit hükümeti tarafından getirilen ve birkaç kez ertelenerek 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girecek olan nereden buldun düzenlemesine dikkat çekti. Eğer bu kanun yürürlüğe girseydi parayla gelenlere nereden buldun denebilecekti. AKP ne yaptı? 2002'de iktidara gelir gelmez ilk iş olarak 2 ay sonra yürürlüğe girecek bu kanunun önünü kesti. Ancak dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından bazı hükümlerin bir kez daha görüşülmesi için AKP'nin hazırladığı kanun meclise tekrar gönderildi. 7 Ocak 2003 kabul tarihli 4783 sayılı kanunla 4369 sayılı kanun olarak da bilinen nereden buldun yasası ve mali milat uygulamaları daha uygulanmadan yürürlükten kaldırıldı. Yani 22 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın yaptığı ilk icraatlardan birisi kaynağı belirsiz paranın araştırılmasına imkan verecek kanunun uygulamaya girmeden kaldırılması olmuştu. Varlık barışı Türkiye'de finansal düzenlemeler ve vergi politikalarında önemli bir adım olarak görülüyordu. Bu uygulama yurt içinde veya yurt dışında bulunan kaynağı belirsiz varlıkların ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyordu. Varlık barışı mevcut iktidar tarafından vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir araç olarak değerlendirildi. Bu düzenleme vergi mükelleflerine kaynağı ne olursa olsun belirli bir vergi ödeyerek ki bazı uygulamalarda ise hiç vergi ödemeden varlıklarını yasal hale getirme imkanı sundu. Sözde amacı kayıt dışı ekonominin azaltılması ve vergi tabanının genişletilmesiydi. Bugün geldiğimiz noktayı sayfalardır anlatıyorum. Kısaca varlık barışı uygulamasında mükellefler belirli bir süre içinde başvuruda bulunarak varlıklarını beyan ederler. Bu süreçte varlıkların kaynağına ilişkin soruşturma yapılmaz. Her varlık barışı döneminde kısmen değişiklikler oldu. Bu nedenle her dönemi ayrı ayrı incelemekte yarar var. 2008'deki ilk uygulamada temelde yurt dışında sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar kapsama alındı. Bu varlık barışına son başvuru tarihi 2009 ve 2011 arasında 3 kez uzatıldı. 2013'te ise yeni bir varlık barışı ile karşılaşmaktayız. Yine bir önceki varlık barışı kanununa benzer olarak yurt dışında bulunan bazı varlıkların bildirilerek belli süreler içerisinde Türkiye'ye getirilmesini içeriyordu. Aynı şekilde yurt dışında bulunan gayrimenkuller de bu bildirimin kapsamına alındı. Ancak bir önceki varlık barışından farklı olarak yurt içinde bulunan ve kayıtlı olmayan varlıkların bildirimi ve kayda alınmasını kapsamıyordu. Yani bu seferki varlık barışı sadece yurt dışı para, döviz, kıymetli maden ve benzerleri için getirilmişti. Üstelik bu kanun da bir kez uzatıldı. Sanki sadece havala sistemi için getirilmiş gibi değil mi? Devam edelim. 2016'da çıkartılan kanunda yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler denildi. Bu kanunda bir önceki varlık barışından farklı olarak tekrar yurt içindeki menkul ve gayrimenkul malların kanuni defterlere kaydedilebilmesinin de önü açıldı. Yani bu sefer hem yurt dışı hem de yurt içi varlıklar için barışa gidilmiş ve vergisi sıfırlanmıştı. Evet, bu kanunda hiçbir vergi alınmadan bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılacağı amaçlandı. Bu kanunda bir kez uzatıldı. Üzerinden çok geçmeden 2018'de yeni bir varlık barışı karşımıza çıkarıldı. Yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye araçlarıyla yurt içinde bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye araçları ve taşınmazlar varlık barışı kapsamına alındı. Ve orada sıfıra çekildi. 31 Mayıs 2019'a kadar da uzatıldı. Mayıs bitti, Haziran, Temmuz derken 19 Temmuz 2019 hemen bir varlık barışı daha getirildi. 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldı. Kasım 2020'de bir varlık barışı daha kabul edildi. Demişler ki insanların gözüne batıyor. Zırt pırt varlık barışı çıkartmayalım. Önce 31 Aralık 2021'e, daha sonra da 30 Haziran 2022'ye uzatıldı. Her ne hikmetse bu sürenin bitiminden çok kısa bir süre sonra yeni bir varlık barışı düzenlemesi daha yapıldı. 5 Temmuz 2022'de yeni varlık barışıyla sistem aynen yoluna devam etti. Hükümet tarafından vergi konusunda bu kanunda farklı bir uygulamaya gidildi. Bu kez banka ve aracı kurumlar kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak bildirim sahibinden bildirilen varlıkların değeri üzerinden %3'e kadar vergi alınması istendi. Eğer Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplarda en az bir yıl süreyle tutulursa vergi yine %0 olarak uygulanacak denildi. Özetle son 15 yılda bu ülkede 7 farklı varlık barışı kanunu yürürlüğe koyuldu. Her kanunun kendi içerisindeki uzatmalarıyla yaklaşık 9 kez bu iş tekrarlandı. Üstelik varlık barışı ile ilgili sağlıklı veri yayımlanmıyor. Ne kadar altın, döviz, menkul kıymet, taşınmaz beyan edildi. Bunların ne kadarı gerçekten ülkeye getirildi? Bunlar nedeniyle ne kadar gelir elde edildi? Bilmiyoruz. İktidar bu konuda düzenli bir istatistik yayımlamadı. Soru önergelerine de cevap vermedi. Ancak bütçe açış konuşmaları veya bir şekilde basına yansıyan verilerden ilk uygulamalarında varlık barışından nispeten önemli tutarda varlığın beyan edildiği anlaşılıyor. Sonrasında çıkarılan varlık barışı kanunları kapsamında beyan edilen tutarın ve tahsil edilen verginin çok düştüğü görülmüş. Tabii bir de gri liste var. Kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik mali eylem görev gücü, yani FATF tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye kara para aklamayla mücadelede gri listede sıralandı. Bu listede Suriye, Yemen, Uganda, Vietnam, Tanzanya gibi ülkeler yer alıyor. Yani uluslararası standartlar açısından da Türkiye'nin kara para notu berbat durumda. Emniyetin raporundan çıkan çarpıcı veriler. Türkiye bu notların da gösterdiği gibi uyuşturucu kara para cenneti, yasa dışı para transfer sistemlerinin merkezi haline geldiği için adeta bataklığa saplanmış durumda. Biliyorsunuz kara para ve uyuşturucu kardeş gibidir. O yüzden kara paranın olduğu yerde uyuşturucuyu, uyuşturucunun olduğu yerde kara parayı görürsünüz. Zaten ikisi de birbirini besler. Bu nedenle size Türkiye'nin nasıl bir uyuşturucu bataklığına düştüğünü anlatabilmem için resmi raporlardan yararlanmam gerekiyor. Bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir çalışması var. Rapor 2023 yılı diye yayımlandı ancak 2022 yılı verilerini kapsıyor. Bakın, bugün dünyada ve ülkemizde tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok ve çeşitli uyuşturucu türü var. Özellikle son yıllarda geleneksel uyuşturucularla birlikte kimyasal yöntemler kullanılarak üretilen sentetik uyuşturucular sorunun daha kompleks hale gelmesine sebep oldu. Rakamlarla hemen sorunun nasıl bir boyutta olduğunu anlatayım. Mesela uyuşturucu ile mücadele alanında yapılan kamu harcaması 2022 yılında 2021 yılına oranla yaklaşık %82.2 artışla 4.2 milyar Türk lirası olarak gerçekleşmiş. Afganistan'a halen küresel uyuşturucu pazarlarına arz edilen eroinin en büyük miktarının kaynağı olmaya devam ediyor. Oran %80'lere ulaşmış durumda. Türkiye'ye gelen Afgan göçünü de incelemeye kalkarsak, uyuşturucu ve kaçak göçmen arasındaki bağlantı ayrı bir kitap konusu olur. Afganistan kaynaklı uyuşturucular için Balkan rotası, Güney rotası ve Kuzey rotası halen aktif olarak kullanılıyor. Ancak özellikle Balkan rotası olmak üzere söz konusu ana rotalar üzerinde çeşitlenen yan ve alt kollarında, yani Kafkas rotası, Kuzey Karadeniz rotası, Doğu Akdeniz rotası, Kuzey Irak-Suriye rotası ve benzerleri uyuşturucu kaçakçılığında yoğunlukla kullanıldığı görülüyor. Burada bizi ilgilendiren Balkan rotası. Balkan rotası Afganistan'dan başlayarak İran, Türkiye ve Balkan ülkeleri üzerinden Orta ve Batı Avrupa'ya ulaşan bu güzergah, eroin dahil diğer uyuşturucuların Avrupa'ya kaçakçılığında 10 yıllardır en sık kullanılan rotadır. Tabii uyuşturucunun Türkiye'ye girdiği nokta ise İran. Anladığım kadarıyla kaçak göçmenlerin kullandığı rota ile uyuşturucu rotası da aynı. Öyle ki hem eroinin ham maddesi haşhaş hem de metamfetaminin ham maddesi efedra neredeyse tek bir noktadan Afganistan ve İran üzerinden geliyor. 17. ayrımın sonu. Sayfa 179.